İkinci mabeyinci Robert Kolej kapısının sırasındaki yalılardan birinde oturur. Ecdadından kalma 200 yıllık bir bina. Fakat birçok ilavelere ve tamirlere rağmen hala yerli mimarinin sadeliği, hususi vakarı, verdiği genişlik hissi bozulmamış. Arkasında yumuşak yamacın ta tepesine uzanan büyük bir çam ve çınar korusu vardır. Ve korunun bitiminde sırtını yamaca vermiş, ağaçların arasına sokulmuş küçük beyaz bir şelale vardır. Birinci Kanun'un ilk perşembe sabahı Rabia bu yalıya gitti. İçeri girer girmez biraz Selim Paşa'nın konağını hatırladı. Sofaları büyük, merdivenleri çifte, pencereleri şahane, ışık içinde bir yalı. Eşyası daha mutena, daha ince bir zevkin eseri. Halıların, avizelerin adedi o kadar çok değil. Fakat her eşya gibi onlar da birer şaheser. Sofalardan geçerken ikide bir de duvarlarda lale devrini tasvir eden bir iki tarama resme gözleri daldı kaldı. Bu yalıda Rabia'ya yepyeni gelen şey açık ocaklardı. İçlerinde yığın yığın odun yanıyor, şöminelerin hepsi renkli mermerden oyulmuş. Taze bir halayık onu karşıladı ve önünde yürüyerek yol gösterdi. Misafir salonuna yaklaşırken içeriden oldukça iyi bilen birinin piyano çaldığını duydu. Halayık, "Arif Bey çalıyor," dedi. "Beyefendinin yeğeni. Komşu hanımların hiçbiri bizim küçük beyden kaçmaz. Siz de belki aldırmazsınız." "Tabii." Arkasında yeni lahuraki, siyah yeldirmesi, başında belden aşağı düşen beyaz örtüsü vardı. Her zamanki gibi uzun siyah peçesi arkasına atılmıştı. Pamuklu eldivenleri çantasını sıkı sıkı tutuyor. Bu kıyafetle o, orduların içine girebilir. Taze halayığın açtığı kapıdan her vakitki sükunu ile salona girdi. Bu muhteşem yalının hanımı, mağabeyincinin süt ninesi İkbal Hanım'dı. İkinci mağabeyinci Saffet Bey hiç evlenmemişti. Bu koca evde süt ninesi ve kendi büyüttüğü, yetiştirdiği yetim yeğeni Arif'le beraber yaşıyordu. Yeşil gron entarili, kuru ve ufacık bir ihtiyar kadın, genç hafız içeri girer girmez elindeki dikişi yere bıraktı. Oturduğu koltuktan kalktı, kapıya doğru yürüdü. Bu İkbal Hanım'dı. Yüzü bumburuşuk, ağzında bir tek diş yok. Bununla beraber ihtiyar kadının kendine mahsus bir sevimi vardı. Yerden bir temenni etti, siyah gözleri Rabia'ya huşuyla baktı. İçinde uyanan hürmet nedense onda esaret günlerinden kalma bir adeti ihya etti. Divan durur gibi ellerini göğsünün üstünde kavuşturdu. İhtiyar Çerkes din kelimesinin manasını bilmez. Peygamberin ismini doğru telaffuz edemez. Hatta namaz surelerini bile ezberleyecek kadar hafızası yoktu. 55 senedir İstanbul'da. Hala Türkçe'ye dili adam akıllı dönmeyecek kadar çetrefil kalmıştı. Bununla beraber şedid bir taassupla dindardı. İncir çekirdeği kadar dar beyninde karmakarışık duran peygamber, meleklerden sonra şimdiye kadar adeta tapınırcasına hürmet ettiği Sütoğlu'nun dostu bir Vehbi dede vardı. Rabia belki onda daha fazla bir huşu ve hayret uyandırdı. Bu yaşta hafız başlı başına mevlüt okumaya davet ediliyor. "Oğlumun kız kardeşinin kızı Behire Hanım efem," diye pencerenin önündeki koltuktan yavaş yavaş kalkan daha henüz genç sayılacak bir kadını Rabia'ya takdim etti. Rabia'nın gözleri camların arkasından coşup akan kış boğaz içisinin beyaz köpüklü yeşil sularına bir an takıldı kaldı. Sonra hemen kendini topladı. Resmi temennasını çaktı. Odadaki üçüncü şahıs da mağabeyincinin yeğeni ve Behire Hanım'ın küçük kardeşi Arif'ti. İkbal Hanım onu belki henüz çoluk çocuk sırasında bulduğu için Hafız Hanım'a takdime lüzum görmedi. "İnşallah üşümediniz efem." Buruşuk yüzü daha buruşuyor, içi kapkaranlık, küçük bir kovuk olan ağzının ince dudakları büzüldükçe gözler daha da çok ufalıyor, genç hafızı şömineye doğru götürüyordu. Arif bir sandalye koşturdu. Sarı mermer şöminenin içindeki alevlerin karşısına oturttular. O sırtını ocağa verdi. Salonun ortasındaki küçük havuzda parmak gibi ince, billur bir fıskiyenin etrafında tembel tembel yüzüşen kırmızı balıklara tebessüm etti. Bu genç adam haremde ne geziyor, başka işi gücü yok mu diye düşünüyordu. Hakikat yoktu. Piyano çalmaktan başka bir işi yoktu. Gerçi Necdet Efendi'den sonra İstanbul'da en iyi Türk piyanist o idi. Fakat mensup olduğu içtimai sınıf musiki ile hayatını kazanmayı ayıp saydığı için işsizliğe mahkum olmuştu. Belki de biraz tembel olmasından olacak. Herhalde dayısının yanında yaşayıp gidiyordu. Bazen çalışmak için bir arzu hisseder ve derhal Robert Kolej'e talebe yazılırdı. Fakat birkaç aylık hummalı fikri faaliyetten sonra tekrar eski boş hayatına dönerdi. Arif Sütnine'den fazla bir tecessüsle Rabia'yı tetkik ediyordu. Peregrine de Vehbi Dede de ondan çok bahsetmişlerdi. Fakat onun muhayyilesi hafız deyince suratsız çirkin bir kız tasavvur etmişti. Rabia'nın etrafında dolaşıyor, onunla konuşmak için bir vesile arıyordu. Fakat ablası kızı lakırdıya tuttuğu için piyano iskemlesine oturup nöbetini beklemekten başka çare bulamadı. Behire Hanım da büsbütün başka sebepten Rabia'yı çok cana yakın bulmuştu. Behire Hanım, mürebbiyelerle büyütülen kibar kızlara, aynı zamanda kendi harsları, kendi klasikleri de öğretilen bir devrin mahsulüydü. O da tıpkı Arif gibi Satfet Bey'in evinde büyümüş, oradan gelin gitmişti. Kandilli'de otururdu. Kocası tahsilini sade Avrupa'da yapmış bir mühendisti. Biraz da Avrupa'dan gelen her fikri gökten inme naslar diye telakkiye meyyaldi. Hatta Behire'nin yeni yetişen kızlarını da Türkçe okutmaya lüzum görmemiş, Fransız mürebbiyeler elinde yetiştirmişti. İyi kızlardı. Fakat onlar da babaları gibi yerli olan her şeye dudak büküyorlar, anneleri Alaturka bir şarkı söylese kulaklarını tıkayıp gülerek kaçıyorlardı. Hayatlarının serbest ve mesut olmasına rağmen Behire'nin içinde bu bir dertti. Belki de biraz aksülamel olarak onda yerli anneannelere, güzelliklere karşı mübalağalı bir temayül uyanmıştı. Seneler geçtikçe dayısını daha sık ziyaret ediyor, daha uzun kalıyordu. Bilhassa mevlitleri, Alaturka sazları hiç kaçırmazdı. Kökleri ana toprağının en derin mazisinde olan Rabia, dimağında gayri ihtiyari ona biraz suni, biraz mukallit kızlarını hatırlattı. İçini çekti. Peregrine sizin çok iyi musiki bildiğinizi bize geçen akşam anlatıyordu. Ne kadar zamandır ben Peregrini'yi dinlemedim. Alafranga çalmam ama çok severim. Bazen bir parmakla eskiden konakta Peregrini'nin havalarını çıkarmaya çalışırdım. Kalktı piyanoya gitti. Arif'in omzundan eğilerek bir parmağıyla Chopin'in nocturnünü çıkarmaya çalıştı. Aa, ne tuhaf. Arif'in deminden çaldığı nocturn. Bizim evde kabare türkülerinden, valslerden başka bir şey çalındığı yok. Siz Peregrini'nin talebesi misiniz hanımefendi? Bizim gençliğimizde Peregrini'nin talebesi olmak modaydı. Hatta bir zaman adamcağıza aşık olduğumu bile zannetmiştim. Yan gözüyle İkbal Hanım'a bakıyor, Rabia'ya göz kırpıyordu. Fakat aksi herif, musikiye hiç istidadım olmadığını yüzüme karşı söyledi. Beni başından def etti. Ailenin bütün musiki istidadı bu oğlanda toplanmış. Arif başlamıştı. Rabia babası sürüldüğünden beri ilk defa piyano dinliyordu. Himil'in odasında geçen akşamlar birer birer canlandı. Peregrini Chopin'i sevmez, çalmak istemezdi. Hilmi'yi kızdırmak için Chopin hakkında ''Şekeri fazla kaçmış fakat hiç tuzu yok.'' derdi. O daha ziyade içinde ihtişam olan, ihtiras olan orkestrasyonu karışık eserlere düşkündü. Arif'in parmakları nereden bu eski hayalleri uyandırmıştı? Dalgalar rıhtımı dövüyor, kırık kayaların arasına ''Fis, fis'' diye dalıp dağıldıkları hissediliyor. Rüzgar uluyor. Nocturne fıskiyeden fışkıran suların tatlı hüznüyle dışarıdaki vahşi ahenge karışıyordu. İkbal Hanım ayaklarının ucuna basarak Rabia'nın yanına geldi. Piyanonun bitmesini bekleyen genç halayı kapıdan yemeğe buyurun dedi. Öğleden sonra İkbal Hanım onu doğru odasına çıkardı. Akşama hazırlanması lazımdı. Dili döndüğü kadar Rabia'ya Satfet Bey'in yalısında mevlüt okumanın ehemmiyetini anlatmaya çalıştı. Sofada bir kız bekleyecek efem. Abdest suyu isterseniz. Nihayet Rabia yalnız kalmıştı. Üst katta denize nazır bir oda. Rabia soyunmaya üşendi. Bir sandalye çekti, pencerenin önüne oturdu. Kafes kalkık. Camın ötesi boğaz içi. Odanın üstünde rüzgar saçakları su borularını birbirine katıyor. Siyah bulut yığınları bir karanlık akıntısı gibi havadan geçiyorlar. Barut renginde sular azgın azgın akıyor. Karşı yakanın zarif kıvrıntıları, nemli ve kurşuni bir duman içinde hayal meyal seçiliyor. Kızın gözleri ve kulakları bunları takip ediyor. Fakat kafası başka yerde. Satfet Bey'in yeğenleri, Peregrini'nin ona göre tehlikeli cephesini bugün çok yakına getirmişlerdi. Son günlerde belki piyanosunu dinlemediği, musiki mübahaselerini işitmediği için Peregrini'yi orta yaşlı, buruşuk yüzlü, eski bir dost gibi görmeye alışmaya başlamıştı. Halbuki Satfet Bey'in yeğenleri ona sanatkar Peregrini'yi hatırlatıvermişlerdi. İçini her vakit garip bir şekilde rahatsız eden adam. Bir sene evvelisine kadar onun içini karıştıran, Peregrini'nin o kadar ihtirasla, kudretle yaşattığı sesler, ahenkler, taşlarını kaldırıp mezarlarından çıkan tayflar gibi hafızasında dolaşıyorlar. O kadar ki rüzgarın ve suların uğultusunu bile işitemiyor. Müslüman olsa da beni alsa, dedi. Bu adam eski evlere, bazen de kızların kalbine musallat olan bir tayfa benziyor. Ondan kurtulmak için belki ona varmaktan başka çare yok. Tevfik'i düşünürse belki ondan kurtulur. Filhakika babasının Şam'daki hayatını tahayyüle başlayınca içine biraz sükunet geldi. Kalktı, su istedi, abdest aldı, ikindi namazını kıldı. Ondan sonra gene sandalyesinde ellerini dizlerine vurarak doğum neşidesinin ilk satırlarını zihninde hazırladı. Majör makamlardan geçen, melodilerinde insani bir şevk terennüm eden, dinamik, kadir bir doğum neşidesi başlangıcı. Bunda Peregrini'nin ne kadar tesiri olduğunu düşünmedi bile.